Ayrım 16, Alevilerin Büyük Sırrı, Ünsal Öztürk, sayfa 195. Yusuf Has Hacip, Batlamyus Sistemi. Kutat Gubilik 1069-1070 yıllarında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Doğu Türkistan'daki Kaşgar şehrinde tamamlanmış ve Doğu Karahanlı hükümdarı Ulu Buğra Karahan Ebu Ali Hasan bin Arslan'a takdim edilmiştir. İslami anlayış ile yazılmış bir kitaptır. Araştırma yaptığını söyleyen kişiler sadece yazmış geçmişler, tartışma gereği duymamışlardır. Eski Türk inanışlarını, kozmik anlayışlarını anlatırken kutup yıldızından, Alkor'dan, tüm gök sisteminin Alkor'u büyük ayının elinden alıp Zühre takım yıldızının 6 yıldızını 7'ye tamamlamak için hareketli olduğundan söz ederken farkında olmadan Batlamyus sistemini de yazmışlar. Okur üzerine sanki bu sistemin Asyatik bir sistem olduğu izlenimini bırakmışlardır. Oysa bu sistemler birbirleriyle ilgisi bulunmayan farklı hareket eden sistemlerdir. Profesör Doktor Bahaettin Ögel'e Kutat Gubilik'teki anlatımlar tuhaf gelmiş, ortada garip çelişkili bir durum olduğundan kuşkulanmış, ancak değişik bir kaynağa dayanarak bu çok güzel ve derin girişim diyebilmiştir. Bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Batlamyus sistemini hatırlayalım. Dünya merkezde hareketsiz duruyor. Sırasıyla üstteki dairelerde 1 Ay, 2 Merkür, 3 Venüs, 4 Güneş, 5 Mars, 6 Jüpiter, 7 Satürn oturuyorlar. Şimdi de Bahaettin Ögel'in Kutat Gubilik'ten aktardığı alıntıya bakalım. Kutat Gubilik yazarı kitabına başlarken gök ile yıldızlar hakkındaki bilgilerini iliterek konuya giriyor. Ancak yıldızlar ve burçlar ile ilgili olarak burada verdiği bilgiler kitabın içindekiler ile çelişmektedir. Anlaşılıyor ki yazar bu girişi değişik bir kaynağa dayanarak kaleme almıştı. Birkaç burç ile ilgili beyti az önce sunmuştuk. Şimdi de bu çok güzel ve derin girişin biraz da tahlil ederek tümünü sunmayı yararlı görüyoruz. Tanrı mavi, yaşıl göğü yarattı. Üzerine de yıldızı, kara geceyi yani kara tün türetti. Ay aydınlık yani yarık gündüzü. Bu gökteki yıldızlar bir biçim bezek, bir biçim kılavuz, bir biçim öncü yezek. Ne biçim aydınlatmış, o bir kılavuz ki yolunu yitirenler yetse onu bulur. Bazısı az yüksek, bazısı az alçak, bazısı çok parlak, yarık rak, bazısı da az. Bunların en üstünde Zuhal yani Satürn, Sekentir yürür. 2 yıl 8 ay bir evde kalır. Ondan sonra ikinci oldu, müşteri Jüpiter, 10 gay, bir evde kalır, 10 ayrıca 2 ay. Üçüncü Meri, Mars kürüt, gelir, kızgın, köksün dolaşır, sözler bir baksa yeşermişler bile kurur. Güneş, yani yaşık oldu 4. dünyayı aydınlattı, yaklaşan bakılanın özünü aydınlatır. Sevimli yani sebük bir yüz vurundu 5. zühre yani Venüs. Severek baktı ise özünü avut. Sonra geldi arzu, arzular utarit yani Merkür, tülek. Kime yaklaşırsa onun özünü bağlar. Bunların en altında bu ay dolaşır. Güneş ile bakışsa dolunay olur. Dipnot, Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi 2, sayfa 216. Yukarıdaki anlatımı Bahaettin Ögel anlamamıştır. Kimin teorisi olduğunu bilememiştir. Batlamyus teorisinin ta kendisi oysa, belki de Yusuf Has Hacip dıştan içe doğru saydığı için profesörün kafası karışmış olabilir. Ögel bu sistemin merkezinde neyin olduğunu kavrayacak durumda değildir. Şimdi Yusuf Has Hacip'in anlatımının merkezine dünyayı koyalım, tersten anlatımı yineleyelim bakalım ne çıkacak. Merkezde dünya, 1 ay, 2 utarit yani Merkür veya Tülek, 3 zühre yani Venüs, 4 güneş, 5 meri yani Mars veya kürüt, 6 müşteri yani Jüpiter veya 10 gay, 7 zühal yani Satürn veya Sekentir. Batlamyus sistemi neydi tekrar hatırlayalım. Dünya merkezde hareketsiz, 1 ay, 2 Merkür, 3 Venüs, 4 Güneş, 5 Mars, 6 Jüpiter, 7 Satürn. Konu çok açık. Bu sistem Orta Asya ile ilgili bir sistem değildir. Türkler ile ilgili bir sistem değildir. Çok güzel ve derin anlatılmış ve Ögel anlamamış olabilir. Ancak bu sistem Batlamyus sistemidir. Herkesin yeri bellidir ve kutup yıldızının bu sistemde yeri yoktur. Tekrar hatırlatalım, Batlamyus sistemindeki hareket saat istikametinin tersi, Türk sisteminde ise saat istikametindedir. Yusuf Has Hacip'ten yapılan alıntı üzerinden atlanıp geçilebilecek herhangi bir anlatım değildir. 1000 yıldan fazla bir süre genel kabul gören ve Kopernik tarafından çöpe atılacak temel bir teoridir. Aleviler mutlaka bir yerden mi gelmeliler? Son yıllarda kaynak saklayan, kaynak kitaplardan aldığı alıntılarda tahrifat yapan, kafasındaki cümleleri alıntıymış gibi, sanki bir kaynak kitaptan almış gibi yazan bir yazar türedi. Bu yazar Erdoğan Çınar'dır. Bizans kaynaklarına girdiğini iddia ederek ve kitaplardaki kiliseleri Alevi ocağı, papazları pir yaparak yalana dayalı bir tarih tezi yazdı. Türkmen Alevi Pir Sultan Abdal'ın yaşamadığını, asıl Pir Sultan Abdal'ın 7. yüzyılda yaşadığını iddia etti. 7. yüzyılda Ermenistan'da yaşayan Ermeni-Hristiyan dualist Konstantin'i Pir Silvanus yaptı. Bu kişiyi 2010 tarihinde Alevi tarih yazımında skandal, Alevi tarih yazımında skandal Hamza Aksüt, Ünsal Öztürk, Hasan Harmancı, Yurt Kitap Yayın 2010 Ankara adı altında yayınladığımız bir kitapla deşifre ettik. Yalanlarını ortaya çıkarttık. İşte bu Erdoğan Çınar, Cemal Şener ve diğerleri gibi Alevileri 2004 yılında yazdığı bir kitapta Orta Asya'dan getirmişti. Şöyle diyordu. Milattan önce 2000 yıllarından itibaren Anadolu'ya gelen Hititler yazışmalarında ve kayıtlarında çivi yazısı kullanıyorlardı. Ancak Hititlerden günümüze kalan kimi tabletlerin üzerinde çivi yazısından başka bir yazı kullanılmıştı. Resimli işaretler biçimindeki bu kutsal sembollere hiyeroglif deniyordu. Hiyerogliflerin bir kısmı Hitit dilinde yazılmış iken bir kısmı Anadolu'da Hititlerle birlikte yaşamış ve derin izler bırakmış bir başka Anadolu halkının dilinde yazılmıştı. Hititler bu halka Luviler diyorlardı. Luvilerin kim oldukları bilinmiyor. Anadolu'ya Asya'dan geldiklerine dair kesin olmayan izler var. Dipnot: Erdoğan Çınar, Aleviliğin Gizli Tarihi, sayfa 29. Alıntıyı dikkatle incelediğimizde Anadolu'da Hititler ile birlikte yaşayan Luvi isimli bir halkın var olduğunu öğreniyoruz. Hititler Anadolu'ya M.Ö. 2000 yıllarından itibaren geliyorlar. Ancak nereden geldikleri belli değil. Luvilerin kim oldukları bilinmiyor. Ancak Asya'dan geldiklerine dair kesin olmayan izler var. Erdoğan Çınar kitabının ileriki sayfalarında aynı konuya bir daha dönüyor. Bu kez başka bilgiler veriyor. Kitabının 180. sayfasından itibaren Sümerlerin yaratılış mitlerini tartışıyor. Sümerlerin tanrılarına Tengri dediklerini söylüyor. Tengri Sümer dilinde gökyüzü anlamına geliyormuş. Tengri Sümer dilinde iki anlamda kullanılıyormuş. Gökyüzü ve Yaradan. Nihayet Erdoğan Çınar Tengri sözcüğüne Orhun yazıtlarında da rastlanıldığını anlatıyor. Dipnot: Erdoğan Çınar adı geçen eser, sayfa 173. Tengri sözcüğü burada da aynen Sümerlerde olduğu gibi gökyüzü ve tanrı anlamında kullanılıyormuş. Türkleri ve Sümerleri karşılaştırdıktan sonra şunları söylüyor. Asya kökenli Sümerlilerin ana yurtlarında aynı inanışın aynı kelimelerle ifade edilmesi, Sümerlilerin bu inanış kalıplarına ana yurtlarında sahip olduklarını ve bu inanışlarını aşağı Mezopotamya'ya M.Ö. 4000'lerden önce Asya'dan taşıdıklarına delil sayılabilir. Sümerlilerin aşağı Mezopotamya'nın yerlisi olmadıkları ve buraya sonradan geldikleri bilinmektedir. Erdoğan Çınar'ın anlatımından Sümerlerin Mezopotamya'ya Orta Asya'dan geldikleri, Türk oldukları, inanış kalıplarını ve Tengri sözcüğünü de gelirken beraberlerinde getirdikleri anlaşılmaktadır. James Churchward tarafından Batı Tibet'te bir manastırda bulunarak okunan Naakal yazıtları, tufan ile birlikte sular altında kalan Uygur İmparatorluğundan kurtarılarak Batı Tibet'e taşınmış kutsal belgelerdi. Sümerliler de büyük bir ihtimalle tufanla birlikte Asya içlerinden kopup suların önünden kaçarak Asya içlerinden tufandan en az etkilenen bir bölgeye aşağı Mezopotamya'ya gelerek yerleşmişlerdi. Dipnot: Erdoğan Çınar, AG, sayfa 173. Demek ki aşağı Mezopotamya tufandan az etkilenmiş. En çok etkilenen ise Asya içleriymiş. Sümerler suların hem de tufan sularının önünden kaçarak inanış kalıplarını ve Tengri sözcüğünü aşağı Mezopotamya'ya taşımışlar. Anlatım tufan anlatımına da terstir. Tufanda Nuh'un gemisine binenler kurtulmakta, diğerleri bütün dünyayı basan sular tarafından yutulmaktadır. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi anlatım bitmedi. Yukarıdaki anlatımdan sizler Orta Asya'da adam kalmadığını, her yerin sular tarafından basıldığını sanabilirsiniz. Öyle değilmiş. Tufandan sonra Orta Asya'da kalarak yurtlarını terk etmeyen Türkler de muhtemelen o bölgeden göç ederek aşağı Mezopotamya'ya yerleşen Sümerliler gibi gökte, yani Tengri gibi Tengri olmuş, yaratıldıklarına dair inançlarını binlerce yıl boyunca korumuş olmalılar. Evet, konu anlaşıldı. Uygur toprakları tufanda sular altında kalmış, Uygurlar suların önünden kaçmış, tufandan az etkilenen aşağı Mezopotamya'ya gitmişler. Herhalde orada Sümer adını almışlardır. Ancak her ne kadar her yer sular altında kalmış olsa da Orta Asya'yı terk etmeyen Türkler de varmış. Onlar da aynen aşağı Mezopotamya'ya yerleşen Türk Sümerler gibi Tengri inanışlarını binlerce yıl boyunca korumuşlar. Şimdi de Luvilere bakalım. Bakalım Erdoğan Çınar olayı nasıl anlatıyor. Anadolu'nun bilinen en eski halkı olan Luvilerin de ayak izleri bizi Asya'nın içlerine götürüyor. Bilinmeyen kadim bir tarihte onlar da Anadolu'ya Asya'nın içlerinden gelmişlerdi. Siz de anlamışsınızdır. Erdoğan Çınar kitabının 31. sayfasında Luvilerin kim oldukları bilinmiyor. Anadolu'ya Asya'dan geldiklerine dair kesin olmayan izler var diyordu. Hem Luvilerin kim olduklarının bilinmediğini hem de Anadolu'ya Asya'dan geldiklerine dair izlerin kesin olmadığını söylüyordu. Ancak yukarıdaki alıntıda kuşkusu gitmiştir. Bilinmeyen kadim bir tarihte Luvilerin Anadolu'ya Asya'nın içlerinden geldiğini kesin bir dille söylüyor. Bilmediği kadim bir tarihi biz söyleyebiliriz ona. Tufanda Orta Asya'yı sular bastığında suların önünden kaçan Uygurların bir kolu aşağı Mezopotamya'ya inerken bir kolu da Anadolu'ya yerleşmiştir. Sümerler nasıl Türkse Luviler de aynen Türktür. Zaten Erdoğan Çınar son sözünü söylemekte gecikmiyor. Bütün bu bilgiler ve ihtimaller göz önüne alındığında 10. yüzyıldan başlayarak Asya'dan Anadolu'ya gelip yerleşen Türkmenlerin neden birdenbire tutku ile Alevi oldukları daha da anlaşılır olmaktadır. Olasıdır ki Türkmenler Anadolu'da kendi inanışların asıl ve bozulmamış kaynaklarıyla karşılaştılar ve coşku içinde bu inanışa yeniden bağlandılar. Her ne kadar Erdoğan Çınar bütün bu bilgiler ve ihtimaller dese de söyledikleri ciddiye alınamaz, söylence bile kabul edilemez. 10. yüzyılda Anadolu'ya gelen Türkmenlerin kendi inançlarıyla karşılaştıkları doğru değildir. Erdoğan Çınar'a şunu söylemek istiyoruz. 10. yüzyılda Anadolu'ya gelen Türkmenler hiç şaşırmamışlar mı? Genişçe anlattığımız gibi Orta Asya Türklüğünün inanışı gökyüzünün kutup yıldızı ekseninde döndüğüydü. Bütün sistem kutup yıldızının etrafında saat istikametinde dönüyordu. Oysa yukarı Mezopotamya'nın Alevileri saat istikametinin tersine semah dönerler. Kutup yıldızı merkezli düşünmezler. Erdoğan Çınar'ın anlattıklarını bizzat kendisi yalanlamaktadır. Modern insan Polonyalı gökbilimci Kopernik'le birlikte ancak 16. yüzyılda güneş sistemi ve gezegenler hakkında bilgi sahibi olunurken Alevi uygarlığı insanlığın Kopernik'le birlikte ulaştığı bilgilerden çok daha fazlasına yaratılıştan itibaren sahipti. Tabii bu anlatım sübjektif bir anlatımdır, duygusal bir anlatımdır, doğru bir anlatım da değildir. Eğer Aleviler yaratılıştan itibaren bugünkü sistemden daha fazlasını biliyorlarsa herhalde Plüton'u da biliyorlardır. Peki acaba neden Orta Asya Türklüğü dünyanın masa gibi olduğunu, altlarına dört öküzün girdiğini, dünyayı kutup yıldızının etrafında çektiklerini sanıyorlardı? Acaba neden bugün güneş sisteminin bir öğesi olmayan kutup yıldızının etrafında gezegenler de dahil tüm gök argümanları dönüyordu? Hazar'ın öte tarafındaki insanların yaratılış anlayışı ile Anadolu'daki halkın doğuş anlayışı neydi? Fark var mıydı? Çalışma yapılırken duygu ve arzuları bir tarafa koymak gerekiyor. Ayrıca Erdoğan Çınar kavramları yerli yerinde de kullanmıyor. Örneğin arş sözcüğünü gelişi güzel her yerde kullanıyor. Arşta toplanan kırklar meclisi diyor. Bu hatayı çok kez tekrarlıyor. Kırklar meclisi arşta toplanmamıştır. Arşın feleğinde yani göğünde toplanmıştır. Oraya ise arş-ı âlâ denir. Alevi inanışında yaratılış kudretten kopan ve arşta asılı duran bir kandilden yani güneşten gelen ışığın yeryüzüne ulaşması ile başlamıştır. Dipnot Erdoğan Çınar, AGE, sayfa 50. Aleviler eğer Kopernik'ten önce her şeyi biliyorlar ise arş diye bir şeyin olmadığını da biliyor olmalıdırlar. Güneşin arşta asılı durduğunun iddia edilmesi ise arşın, ferşin ne olduğunun hiç bilinmediğini göstermektedir. Güneş Kopernik'te ve zamanımızdaki bilgilere göre göğün 9. dairesinde değil merkezinde bulunmaktadır. Oysa Kopernik'ten önce göğün 7 dairesel yörüngesi vardı ve her yörüngede bir gezegen bulunuyordu. Dünyanın uydusu olan ay gezegen olarak sistemin merkezinde bulunması gereken güneş de gezegen olarak kabul ediliyordu. İnanç sistemlerinde ise 7. yörüngeden sonra yıldızlar, daha sonra da arş geliyordu. Arşın feleği bütün felekleri çevreleyen felek demekti. Oysa Erdoğan Çınar güneşi merkezden alıp arşa yerleştirmektedir. Yine Erdoğan Çınar arşın dünyanın göğü olduğunu sanmaktadır. Çok yanlış bir önerme. Bazı kişiler Alevilerin çok şey bildiklerini, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü bildiklerini söylemektedirler. Örneğin Erdoğan Çınar Aleviliğin Gizli Tarihi adlı kitabında Alevilerin yaratılıştan itibaren her şeyi bildiklerini söylüyor. Alevilerin göksel sisteme dair yaratılıştan itibaren bildikleri Platon, Aristo, Batlamyus sistemidir ve o da çoktan tarihin çöplüğüne atılmıştır. Gökyüzündeki sistemleri bilebilmeleri için önce en yakın sistem olan Güneş sistemini ve etrafındaki gezegenleri, gezegenlerin elips yörüngeler üzerinde dolaştığını bilmeleri gerekir. Yakın zamana kadar Uranüs, Neptün ve Plüton bilinmiyordu. Plüton 1930 yılında saptandı. Madem Aleviler Kopernik'ten çok önce hem de yaratılıştan beri gökyüzünü, her şeyin döndüğünü biliyorlar, neden Uranüs, Neptün ve Plüton'u bilmiyorlardı? Alevilerin dünyanın döndüğüne dair, güneşin etrafında döndüğüne dair tek bir şiirleri var mı? Bilim dışı, akıl dışı söylemleri Alevilerin üzerine yüklemeye gerek yoktur. Yaratılış sırasında ellerinde hiçbir aleti edevatı olmayan ilk insanların sanki ellerinde teleskop varmış gibi pek çok şeyi bildiklerini söylemek bilim dışıdır, akıl dışıdır, mantık dışıdır. Aleviler dogmayı reddederler, bilimin gelişmesini dikkatle izlerler. Bilim insanla başlamıştır, insanla devam etmektedir. Deneyerek, sınayarak, yanlış yaparak, doğrusunu bularak, test ederek insanlık bugüne kadar gelişimini sürdürmüştür. Hiçbir insan ne şimdi ne de yaratılışta mutlak bilgiye sahip değildir. Alevilik tarihi insanlık tarihidir. Allah ve Muhammed'in kaçıncı gökte görüştükleri karışıktır. Miraç olayının gerçekleştiği 619 yılında Batlamyus teorisi geçerliydi. Dünya merkezde duruyordu, hareketsizdi. Sırasıyla gökyüzünde şu daireler vardı. 1 ay, 2 Merkür, 3 Venüs, 4 Güneş, 5 Mars, 6 Jüpiter, 7 Satürn. Bu 7 daireden sonra burçların bulunduğu yıldızlar vardı. Yıldızlar 8. daire, küre oluyordu. 8. daireden sonra ise arş geliyordu. Nitekim Muhammed 9. dairenin göğünde arş-ı âlâda Allah ile görüşmüştü. Ancak bildiğiniz gibi bu teori yanlış bir teoridir. İnsanlar Kopernik'e kadar göksel sistemi yanlış algılıyorlardı. Dünyanın sistemin merkezinde olduğu yanlış bilgisine inanıyorlardı. Oysa sistemin merkezinde güneş bulunmaktadır ve ay da gezegen değil, dünyanın bir uydusudur. Bugün güneş sistemi biliniyor. Sistemin merkezinde güneş var. Sırasıyla gökyüzünde şu daireler var. 1 Merkür, 2 Venüs, 3 Dünya, 4 Mars, 5 Jüpiter, 6 Satürn, 7 Uranüs, 8 Neptün, 9 Plüton. Demek ki Cebrail Muhammed'i gerçekte 3. kattaki yani küredeki dünyadan yukarıya doğru çıkarmıştır. Muhammed ve Cebrail 1. daireye yani ay zannettikleri gerçekte 4. dairede oturan Mars'a gelmişlerdi ilk önce. Sonra sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'a gelmişlerdi. Daha sonra yıldızları geçmişler ve Arş'a gelmişlerdi. Matematiksel olarak saydığımızda onlar 7. küreye geldiklerini sanırlarken 6. küreye gelmişler, oradan yıldızları geçerek Arş'a gelmişlerdir. Arş hesaba göre 8. daire olmaktadır. Kopernik ile başlayan günümüzdeki sisteme bakılacak olursa Allah Muhammed ile 11. dairenin göğünde görüşmüş oluyor. Allah'ın da Cebrail'in de Muhammed'in de kafalarının karışık olduğu görülmektedir. O yıllarda Uranüs, Neptün ve Plüton bilinmiyordu ama milyarlarca yıldan beri vardı. Sadece insanlar bilmiyordu. İnsanların bilmemesi normal çünkü ellerindeki aletler bilmeleri için yeterli değildi. Ama Allah'ın bilmemesi ve elçisine söylememesi düşündürücüdür. 16. ayının sonu. Sayfa 205.